Ayrım 10.
Ne var ki talih kimin yüzüne gülerse o kazanıyordu bu yarışta. En bilgili olan değil. İçinde altın taneleriyle nohutların birbirine karıştığı yağlı pilava kaşık sallamak başka bir keyifti yine de. Mehmet çevresine bir göz gezdirdi. Sonra kapının yanında duran Mahmut Paşa'ya mübasağı başlatmasını buyurdu. Konu önemliydi bu kez. İmam Gazali ile İbn Rüşd arasındaki görüş ayrılığı gündeme gelecek, her iki görüşün de tarafları dinlendikten, gerekçeleri incelendikten sonra sonuç açıklanacaktı. Mahmut Paşa'nın gündemi anımsatmasından sonra Gazali'nin Tehafütül Falasife karşı İbn Rüşd'ün yazdığı Tehafütül Tehafe adlı yapıta bir reddiye yazmış olması sıfatıyla ilk sözü Hocazade aldı. Mübahasa çok heyecanlı geçeceğe benziyordu. İki görüşün tarafları da hazırlıklı gelmişler, padişahla sadrazamın gözüne girmek için kolları sıvamışlardı. Kimin kazanacağı belli değildi elbet. Medreseden çıkıp şadırvanlı avluya doğru yürüdü Mehmet. Yorgundu. Olması gerekenden çok daha yorgun. Tartışma sabaha dek sürmüş, uzlaşmaya varılamamıştı. Sabah namazı için ara verildiğinde sonuç ortadaydı hala. Bu saatler süren mübahasalardan aldığı tadı ne kılıç sallarken ne de şehvetin doruğunda inlerken aldığını düşündü. Gövdenin yorgunluğundan daha güçlüydü zihinsel yorgunluk. Daha ezici, çok daha tüketiciydi. Ama ne tat, ne sonsuz keyif. Doğrusu her iki görüşün tarafları da pek yamandılar. Her ikisinin de inandırıcı gerekçeleri, muhakeme yetenekleri sonsuzdu. Ama yine de mübahasaya yeniden başladığında Gazali taraflarının öne geçeceklerini tahmin ediyordu Mehmet. Şadırvanın yanına geldiğinde dün öğle namazından önce yine burada, bu suyun kıyısında oturup sırtının ilk yaz güneşine verdiğini düşündü. Yaşam tekrardan mı ibaretti yoksa? Savaşlar, zaferler, sevinç ve acılar birbirini izliyor, sonra her şey yeniden başlıyordu. Yine savaşlar, zaferler, acılar, sevinçler ve elbette tatlar, tenin dimansızlığı, doyumsuzluk, doyumsuzluğun tekrarı. İşte güneş yeni doğmuş cami avlusunu aydınlatıyordu. Gökyüzünde yükseltecekti az sonra. Kubbeleri aşıp minarelerin ardından açılacak, kaybolur kaybolmaz koyu bir karanlık inecekti avluya. Gece yıldızları ise mavi bir ışık şadırvanın suyuna vururdu belki. Duvarları, mermer sütunları avlunun iri taşlarını aydınlatırdı. Sonra yeniden doğardı güneş, yeniden batar, karanlıkta bu sessiz kuytu avlu kendi gerçeğini sürdürürdü. Şadırvanın yanındaki mermer taşlardan birine oturmadı bu kez. Kendini tekrarlayan zamanın akışını değiştirmek mümkün değildi belki ama günlük alışkanlıklarını, davranışlarını değiştirebilir. Örneğin külliyeden ayrılmadan önce sabah sessizliğinde oturup kafasını dinleyeceği bir başka mekan bulabilirdi kendini. Avludan çıktı. Çıkar çıkmaz da minarelerden birinin kaidesi yanındaki çiviler çarptı gözüne. Kuşçunun binbir özenle ancak onun gibi bir riyaziyecinin başarabileceği ince hesaplar sonunda yaptığı basiteyi tanıdı. Geniş kaidenin güneybatı köşesine mermerin içine çizilmişti hatlar. Ortadaki merkeze doğru birbirlerine yaklaşan hatların her birinin uzunca bakır rengine boyanmış Hint rakamları vardı. Hatların merkeze yaklaştığı noktalarda ise çiviler. Güneş yer değiştirdikçe çivilerin gölgesi hatların boşluklarına vuruyor, zamanı gösteren rakamlara doğru uzuyordu. Saati anlamak mümkün oluyordu böylece. Doğrusu 40 yıl düşünse bu yöntem aklına gelmezdi Mehmet'in. Zamanı ölçmek gerekiyordu ama nasıl? Güneşin hareketini oranla kuşçu bir alet yapmıştı işte. Kum saatinden hem daha ayrıntılı hem daha kullanışlıydı. Evet, her şey tekrarlıyordu kendini. Günler haftalara, haftalar aylara, aylar mevsimlere, mevsimler yıllara ulaşıyordu. Devinim halindeydi her şey. Irmaklar akıyor, doğumlar ölümleri izliyor, toprakta karıncalar, gökte kuşlar bir gidip bir geliyor, ayla güneş, yıldızlarla seyyareler gökyüzünde kovalamaca oynuyorlardı. Bu düzenin, bu koskoca evrenin devinimini anlayıp ölçmek gerekiyordu. Ölçmek için de hesap bilmek ve akıl yürütmek. Çivilerin gölgeleri uzamaya başlamamışlardı henüz. Sabahın erken saatiydi. Gün ışığından değil, mermerin beyazındandı belki bu aydınlık. Mehmet şadırvandaki su gökteki bulut kadar saydam, kötülüklerden arınıp yunmuş olmak istedi. İçinde yüreğinin derinliklerinde bir tortuydu zaman. Aktıkça acılar, pişmanlıklar, dertler ve hüzünler dibe çöküyor, tortulaşıp birikiyorlardı. Bu tortu, bu bağçık kıvamındaki birikim rahatsız ediyordu onu. Ne isteklerin, ne egemenliğin sonu vardı, ne de bilginin. Ama bilgi egemenlik hırsından daha güzel, daha yapıcıydı. İnsana dinçlik veren, gövdeyi sarıp sarmalayan şu sabah serinliği gibi. Geçmişte kalan o güzel yazı anımsadı. Pontus seferinden dönüşte mahiyetine giren Amülüt Ses'le birlikte geçirdikleri yazı. Ne güzel, ne huzur verici günlerdi. Savaştan, ölüm ve acılardan uzak, saray kitaplığının loşluğunda mutlu anlar yaşamışlardı. Uzun günler boyunca Batlamyus'un haritasını inceleyip bilinen dünyanın sınırlarını saptamışlardı birlikte. Yalnızca dünyanın mı, tüm evrenin Batlamyus ustanın keşfedip düzene koyduğu, karmaşadan kurtardığı gökyüzüyle yıldızların sınırlarını da araştırmışlardı. Doğrusu yaman bilgindi Yorgos. Ona bir tutsak gibi değil, en yakın dostluk gibi davranmakla ne iyi etmişti. Gökyüzünün ortasındaydı dünya. Güneş ve ay öbür seyyarelerle birlikte dünyanın çevresinde dönüyor, sabit duran türlü biçimlerdeki yıldız burçlarına bir girip bir çıkıyorlardı. Dünya yuvarlaktı. Üzerindeki engebeleri, dağ ve tepelere karşın yüz yuvarlak. Çok büyüktü çünkü. Çapını Alekuşçi, Ulu Bey'in cetvellerine dayanarak yeniden hesaplamıştı. Okyanuslarla çevrili kara parçalarının ortasında Akdeniz vardı. Akdeniz'in çevresinde ise ülkelerle kentler. Bu kentlerden Kudüs dünyanın merkeziydi. Konstantinye de bir ikinci merkez. Mehmet Bizans'ı alıp devletin merkezini Konstantinye'ye taşımakla bilinen dünyanın ortasına taht kurduğunu, böylece dünya imparatoru sıfatını hak ettiğini düşündü. Yorgos da doğruluyordu bu düşüncesini. Ama çok gezip çok görmüş bilgin, Batlamyus'un coğrafyasında yer almayan başka kıtaların, başka denizlerin de var olabileceğini tahmin ediyordu. Cenova'da bulunduğu yıllarda gemicilerden duymuştu. Dünyanın batı ucundaki okyanusun bitiminde cehennem zebanileriyle uçan balıklar yoktu belki. Yeni ülkeler, başka denizler vardı ve başka insanlar. Batıya doğru gidildikçe okyanus da gidiyor, deniz bitmek tükenmek bilmiyordu. Ama mutlaka bir sonu olmalıydı bu denizin, bu uçsuz bucaksız suyun. Yorgos, Portekiz ve İspanya krallarının doğuya bir başka yoldan varma çabası içinde olduklarını, bu amaçla dayanıklı gemiler yaptırmak için zaman kolladıklarını anlatmıştı. Sultanım demişti Mehmet'e, İpek ve baharat yollarını kessiniz, bir başka yol bulmak zorundalar. Doğrusu felsefe ve coğrafyada olduğu kadar siyaset biliminde de üstüne yoktu Burum'un. Müslüman olup devlet yönetiminde görev alsa Osmanlı'ya büyük hizmetleri dokunabilirdi. Ama Mehmet bir başka dinden olan hiç kimseyi zorla Müslüman yaptırmadığı gibi Yorgos Amurusetsiz de inancından özgür bırakmış, Batlamyus'un coğrafyasını Arapçaya çevirmekle görevlendirmişti onu. Pontus'u bilginin deneylerinden yararlanmayı düşünmüş olsa da hiçbir vakit açık bir biçimde dile getirmemişti bu düşüncesini. O Yorgos'ta ırmakların, dağ ve denizlerin üzerine eğilir, mavi ayılarla yemyeşil kedilerin, ağzından ateş fışkıran canavarların yaşadıkları uzak ülkeleri, bu ülkelerin iki başlı, üç kollu, dört ayaklı cüce halklarını düşlerken de mutluydu. Güneş saatinin yanı başında ayakta duruyordu. Sabah serininde yapayalnız. Bütün geceyi bilginlerle mübahasıda geçirmiş olmasına karşın uykusu yoktu. Gövdesinde duyduğu yorgunluk zihnini tümüyle ele geçirmemişti henüz. Mehmet bir an camiye dönüp bilginlerle namaz kılmayı düşündü, sonra caydı. Bu ikinci cayışıydı. Oysa Allah'ın huzuruna çıkmak istiyordu. Tuhaf bir duygu içinde Tanrı'nın varlığı. Onunla hem konuşmak için can atıyor hem de onu unutmak, hiç ama hiç aklına getirmemek için her türlü kaçışı deniyordu. Zaten ne yapıyorsa Allah adına yapıyordu yeryüzünde. Onun gölgesi değil miydi? Hem kulu hem gölgesi. Güneş saatinin mermer yüzeyine daldı yeniden. Gölgelerin ulaşmadığı beyaz alanda yavaşça akan, aktıkça koyulup pıhtılaşan kanı gördü. Bilekten kesilmiş iki el canlandı gözünün önünde. Mimar Yusuf Sinan'ın elleri. Kan yere damlıyor, mermerde yığılıp akarken pıhtılaşıyordu. Gözlerini ovuşturup yeniden baktı. Evet, Yusuf Sinan'ın elleri orada, basitenin bir karış yukarısındaydılar. Boşluğa işlenmiş iki güzel nakış gibi duruyorlardı havada. Birinin parmakları hafifçe öne kıvrılmış, ötekininlerse acıyla gerilmişti. Mehmet, mimarın ellerini kesip hapse atmalarını buyurduğunda en küçük pişmanlık bile duymamıştı. Gözünde suçluydu Sinan. 10 yılda yapılmasına, imparatorluğun tüm işçi gücünün seferber edilmesine, oluk gibi para katılmasına, üstelik bu paranın hazineden değil vergiden ödenmesine karşın caminin kubbesi Ayasofya'nınkine geçmemişti. Kubbeyi ölçültüğü kapının Ayasofya'nınkinden daha kısa, yüksekliğinin de daha az, çok daha az olduğunu anlayınca öfkeden deliye dönmüş, mimarı huzura getirmelerini buyurmuştu. Sinan'ın gerekçesi iyice çileden çıkartmıştı onu. Asıl kubbeyi tutan sütunların belli bir uzunluktan fazla olmaları kubbenin bir depremde yıkılma ihtimalini çoğaltırdı. Bu nedenle son anda her iki sütunu da kestirip kısalttırmış, padişahın adını ölümsüzleştirecek yapıtın uzun süre yaşamasını, Ayasofya'dan yüksek olmasını yeğlemişti. "Tez iki elinde kesin bu melinun!" diye haykırmıştı Mehmet. Hemen oracıkta, gözünün önünde içeriye giren cellat, Sinan'ın ellerini kollarından ayırmış, iki kanlı ciğer parçası gibi padişahın önüne fırlatıp atmıştı. Mehmet şimdi öfkesi dindikten sonra yeniden görüyor Sinan'ın ellerini. Mimarın kanı nice emek verip yaptığı caminin temeline karışıyor. Kim bilir, belki ileride bu yapı Mehmet'in değil, mimarının adıyla anılacak. İnsanlar bu oylumlu, güzel kubbelere, göğe yükselen minarelere, taşla kurşunun uyumuna bakıp hayran kaldıkça Mimar Yusuf Sinan'ı anacaklar. Onun için dua edecekler. Önce kötürüm edip sonra işkenceyle öldürttüğü mimar için. Yapıyı bir an önce bitirebilmek uğruna gece gündüz çalışan duvar ustalarıyla işçilerin de ruhları şad olacak. Pişmanlıkla karışık bir utanç duygusunun mermere damlayan kan gibi yavaş içine yayıldığını hissediyor Mehmet. Ve hırsına, gururuna, o aniden patlayan öfkesine bir kez daha yenildiği için acı duyuyor. İlk yaz güneşinde parıldamaya başlayan beyaz duvarlara, kurşun kubbelerin uyumlu, yuvarlak çizgilerine bakmadan akan kanı bir an önce unutmak istercesine hızlı adımlarla uzaklaşıyor oradan. O uzaklaşır uzaklaşmaz da sanki söz birliği etmişçesine nereden çıktığı belirsiz bir kalabalık çadırvanın çevresini dolduruyor. Caminin içi henüz boş. Ama az sonra öğrencilerle hocalar, başta mübasıdan çıkan sadrazam ve bilginlerle birlikte namaza durduklarında Ayasofya'nınkinden yüksek olmasa da büyük ve geniş kubbede bir ses yankılanacak. Allahu Ekber. 6. Mimar Yusuf Sinan'ın padişahtan davacı olduğunu belirtiyordu bazı kaynaklar, daha doğrusu efsaneler. Güzel bir şey elbet. Koskoca Fatih'i baş mimarı mahkemeye veriyor, verebiliyor. Ellerini haksız yere kestirdiği için hesap soruyor ondan. Bir an düşündüm. Kadı korku içinde padişahı mahkemeye çağırtmak zorunda kalıyor. Üsküdar'da güneşli bir taş avludan girilen deniz manzaralı küçük yapıda görülüyor dava. Mehmet kadının karşısında gülümsemekte. Konstantinye Fatihi her daim Muzaffer Murat bin Mehmet Han Gazi değil de herhangi bir sanık sanki. Kadının karşısında öylece duruyor, sade saray giysileri içinde. Kadı önce davayı dinlemek zorunda. Elleri olmadığından mahkeme karşısında el pençe divan duramayan onurlu mimara soruyor. Sultanımızdan davacı olmuşsun, doğru mu? Hemen düzeltiyor padişah. Sultan değil, Murat oğlu Mehmet'ten. Kadı kulaklarına inanamıyor. Yasa karşısında, adalet divanında padişahla kul arasında bir ayrım görmüyor demek. Kapıdan girerken kaftanıyla birlikte sultanlığını da çıkarmış üzerinden. Demek her şey mümkün Osmanoğlu'nun ülkesinde. Eşitlik bile. Oysa yasaları koyan da Mehmet, uygulayan da ve kendi gücünden kimseyle, hiç kimseyle paylaşmak zorunda olmadığı egemenlikten kaynaklanan yasayı tanımasa da olur. Yasanın üstünde değil mi? Değil demek ki. Kadı şaşkın. Kara cübbesinin içinde bir patlıcanı andıran kocaman burnu, fal taşı gibi açılmış gözleri ve ablak suratıyla la havle ve la kuvvete deyip duruyor içinde. Mimar, doğrudur kadı efendi diyor. Murat oğlu Mehmet'ten davacıyım. Neden peki, neden amelun? Ellerimi haksız yere kestirmiştir. Mehmet'e dönüyor kadı, kekeleyerek. Sultanım diyor. Sonra padişahın kendisini ikinci kez düzeltmesine fırsat vermeden Mehmet Bey diye sürdürüyor sorgusunu. Davacıyı duydunuz. Ne buyuruyorsunuz? Burası mahkeme. Burada buyurulmaz. Al bakalım. Demek mahkeme burası. Demek buyurulmaz burada. Peki padişah buyurmayacak da ne yapacak? Mehmet yumuşamış devam ediyor kararlı sesiyle. Evet, haksızlık ettim. Mimar haklıdır. Oldu bir kere. Kadı küçük dilini yuttu yutacak. Düş gördüğünü sanıyor bir an. Hiç bitmese bari. Ne güzel bir düş. Peki mimarbaşı, diyor kadı iyice şaşkınlık içinde. Bir bitse bu dava, bir bitse, gerçekse bitse. düşse sürüp gitse böyle diye içinden geçirerek. Evet, ellerine karşı ne istersin? Kısas diye yanıtlıyor Yusuf Sinan. Kendinden emin, gözleri parlayarak. Kısas isterim. Sonra duraksıyor bir an. Gözlerindeki parıltı sönüyor. Hayır, hayır Kadı Efendi. Kesilen ellerimi geri getirmez ki bu karar. Mehmet'in elleri gerekli bize. İslam'ın kılıcını tutmakta, o eller devleti korumakta. Mehmet bana yaptığı haksızlığı kabul etti ya, bu da yeter. Fazlasını istemem. Kadı rahat bir soluk alıyor ama yüzü pancar gibi kıpkırmızı hala. Dava sonuçlanmıştır diyor. İlk kez kekelemeden tane tane çıkıyor ağzından sözcükler. Gidebilirsiniz. Ne güzel ama gerçek değil, düş bile değil, olamaz. Mimar Yusuf Sinan'ın karanlık bir zindanda işkenceyle öldürüldüğünü biliyorum. Tüm güvenilir kaynaklarda doğruluyor bunu. Fatih'in adalet sevgisini, alçak gönüllülüğünü kanıtlamak için uydurulmuş bu efsaneye yer versem, mimarın anısına haksızlık etmiş olurum. Oysa onun yaptığı cami bugün de ayakta. Gidip gözlerimle gördüm. Fatih'in türbesini de, mimarınsa mezarı bile belli değil. Gidip caminin avlusunda oturdum, hünerli ellerin diktiği sütunların gölgesinde. Mimara yıllar, yüzyıllar sonra bu haksızlığı yapamam. Ama onun ücünü almak da bana düşmez. Padişah neden ellerini kestirmiş ki Yusuf'un? Bu soruya bir yanıt arayacağım. Yeter ki yazmayı sürdürebileyim. Aslında yalnızca tarihsel gerçekleri değil, efsaneleri, o dönemde yaşamış insanların üzerine anlatılanları da kimi zaman boğaz kesine eklediğim oluyor. Ne var ki bu konuda Mehmet'i suçluluk duygusuyla baş başa bırakmak daha iyi olacak. Peki gerçekten suçluluk duymuş mudur Mehmet? Elbette duymuştur. Ben duyduğunu yazdım çünkü. Yazmadığım gün hiç olmadı. Kente gittiğimde bile Boğazkesen'le birlikteydim. İçimde onu taşıyor, Eylül güneşinin vurduğu sokaklar boyunca onu sürüklüyordum peşimden. Vapurda, otobüs duraklarında, oturduğum kahvenin, çalıştığım kütüphanenin masasında onunlaydım. Hep onun açısından bakıyordum kentin karmaşasına. Bir devirden ötekine sürüp giden sonsuz devinimini. Bir zamanlar Fatih'in de teptilye kıyafet dolaştığı eski İstanbul'un sokaklarını arşınlıyor, onun yaptırdığı camileri, camiye çevirdiği Bizans kiliselerini, sarayları, su yollarıyla çeşmeleri, kenti örümcek ağı gibi saran kapalı çarşıları, han ve hamamları bir kadastro memuru dikkatiyle tek tek arayıp buluyordum. İçimde büyüyen, büyüdükçe de dallanıp budaklanan bir yaşlı çınara dönüşmekteydi Boğazkesen. Oysa işin başındayken ikircikliydim. Romanımın değil toprağın derinliklerine kök salmış bir çınar ağacı bir cılız kavak kadar bile serpilemeyeceğini düşünüyor, bu aşamaya dek gelebileceğimi doğrusu hiç ummuyordum. Yazdıkça kendime güvenim arttı. Yazdıkça belli bir düzene girmeye başladı dünya. Karmaşadan kurtulduğumu, sonunda düze çıktığımı, çıkabildiğimi söyleyecek değilim. Ama giderek kendi gerçeğine çekti beni Boğazkesen. Kendi yasalarını koydu zorba bir hükümdar gibi. Bu yasalara boyun eğdim, doğru, ama her zaman değil. Yazmadığım gün hiç olmadı ama yazmadığım anlar çok oldu. Yatağa uzanarak boğazın tavana vuran mavisine dalıp gittiğim sabahın erken saatleri örneğin. Sular kıpırdardı dışarıda gün ağrırken. Odaya deniz dolardı. Öğle uykusundan her uyanışta kendimi büyüsüne bıraktığım yarı bilinç anlarını da anımsıyorum. Karanlık yükselirken eşyalar alıp başlarını giderlerdi. Tuhaf şeyler düşünür, kederli yüzler görürdüm. Annemin yuvarlak, beyaz yüzü bir yaklaşıp bir uzaklaşırdı. Başucumdaki lambayı yaksam eski düzenine kavuşacak her şey. Yakmasam karanlık iyice bastıracak. Kalkıp perdeleri çekmeye üşenir, yeniden dalardım derin uykuya. Ya da gün batımında izlemeye doyamadığım gemilerin bitmeyen devinimi içinde ilerleyen dakikalar, geceye doğru akan zaman. Böyle anlar yazıyla gerçek dünya arasında kurmayı başardığım dengenin sürmesini sağlıyordu. Bana öyle geliyordu ki içinde yaşadığımız gerçek bir süreklilik değildir. Her an dağılıp yeniden kurar kendini. Yazı gibi, kurmaca bir dünyaya açılan karşı pencere gibi. Bir keresinde çay demlemiş, elimde bardak mutfaktan cumbalı odaya dönüyordum ki Boğazkesen'i eski yerinde göremedim. Odanın ucunda pencere bomboştu. Gün batımında kırmızıya kesmişti dışarısı. Pencere aşırı gerçekçi bir ressamın boydan boya tek renge boyadığı bir tabloydu. Karşımda öyle duruyordu işte. Hem yakın hem uzak hem de çok uzak. Derken bir gemi direği belirdi pencerede. Sonra bir tane, bir tane daha. Direkler peş peşe birbirlerini izlediler yarışırcasına. Bir gemi çerçeveye girerken öteki çıkıyor, bazen de aynı anda giriyorlardı. Ama Hisar her zamanki yerinde yoktu. Arka planda gün batımının kırmızısı vardı yalnızca. Bir de boşlukta kanat çırpan topal vardı. O martının topal olduğunu biliyordum. Pencereye dek sokulur, pervaza tüneyip ekmek kırıntılarını gagalardı elimden. Pencereye yaklaşınca martı uzaklaştı. Pervaza değil, bir dubanın üzerindeydi. Dubaya balıkçı kayıkları bağlanmıştı. Kayıklara da eski bir boğaz vapuru. Vapurun arkasından bir şilep belirdi. Suları yararak ağır ağır girdi çerçeveye. Onunla birlikte güverteye serilmiş ağlarıyla bir balıkçı motoru da girdi. Sonra sahil koruma botu, kömür yüklü bir mavna ve bir yolcu gemisi. Sahil koruma hemen yetişti balıkçı motoruna. Bir ara birlikte gittiler ama koruma motordan önce çıktı çerçeveden. Onu balıkçı motoruyla mavna izlediler. Yolcu gemisi bir süre daha kaldı. Tablonun kırmızı fonundan yanıp sönen yakamozlar gibi göz kamaştırıcıydı. Sonra kayan bir yıldız hızıyla birden çıktı o da. Pencereye ilk giren şilebi bir daha göremedim. Gemilerin tümü gözden yetince bir kırlangıç sürüsü belirdi. Hızla geçtiler soldan sağa doğru. Baktım Hisar eski yerinde yine yok. Birkaç adım daha yaklaştım. Pencerenin boyutları genişledi. Önce gün batımında karşı kıyının tepelerini gördüm, sonra Hisar'ı.